Ayrım 18, Cehennem, Dan Brown, sayfa 256, 48. Bölüm. Tavan arasının karanlığındaki Langdon ve Sienna'nın arasında artık 6 metrelik bir açıklık vardı. 2,5 metre aşağılarında duran Kalas Vasari'nin birinci Cosimo'nun göğe yükselişinin bulunduğu tuvali destekleyen tahta çerçevenin üzerine düşmüştü. Hala ışık veren büyük el feneri tuvalin üzerinde küçük bir çukur oluşturuyordu. Langdon, arkandaki Kalas'ı bu kirişe ulaşacak kadar sürükleyebilir misin diye fısıldadı. Sienna Kalas'a baktı. Diğer ucunu tuvalin üzerine düşürmeden yapamam. Langdon da bundan korkuyordu. Şu anda ihtiyaçları olan son şey 2x6 boyutlarındaki bir Kalas'ın Vasari'nin tablosunu parçalamasıydı. Sienna, aklıma bir fikir geldi diyerek desteğin üzerinde yan yan duvara doğru ilerledi. Langdon kirişin üzerinde onu takip etti. El fenerinin ışığından uzaklaştıkları her adımda durum daha da tehlikeli bir hale geliyordu. Yan duvara ulaştıklarında artık zifiri karanlıktaydılar. Sienna aşağılarındaki karanlığı göstererek "Aşağıda" diye fısıldadı. "Çerçevenin kenarında, duvara monte edilmiş olmalı. Benim ağırlığımı çekecektir." Sienna, Langdon'ın itiraz etmesine fırsat bırakmadan destek girişlerini merdiven gibi kullanarak duvar direğinden aşağı indi. Yavaşça ahşap tekne tavanın kenarına bastı. Bir kez gıcırdadı ama dayandı. Sonra duvarın üzerinde yavaş yavaş ilerleyerek Langdon'a doğru ilerledi. Sanki yüksek bir binanın pencere pervazında yürüyormuş gibiydi. Tekne tavan bir kez daha gıcırdadı. "Langdon çok tehlikeli" diye düşündü. "Fazla açılma." Sienna, Langdon'ın karanlıkta üzerinde durduğu duvar direğine yaklaşırken Langdon'ın içine buradan zamanında kurtulacaklarına dair bir umut doğdu. Aniden ilerideki karanlığın içinde bir yerde bir kapı sertçe kapandı ve geçitte hızla ilerleyerek onlara doğru yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Etrafı tarayan ve her geçen saniye daha da parlayan bir el fenerinin ışığı belirdi. Langdon umudunu kaybetti. Birisi kendilerine doğru geliyordu. Ana geçitte ilerliyor ve kaçış yollarını kapatıyordu. Langdon hemen "Sienna, yürümeye devam et" dedi. "Duvar boyunca ilerle. Diğer uçta bir çıkış var. Ben ters yönde koşacağım." Sienna "Hayır" diye fısıldadı. "Robert, geri dön." Ne var ki Langdon çoktan harekete geçmişti. Yan duvardan yavaş yavaş ilerleyen 2,5 metre aşağıdaki Sienna'yı karanlıkta bırakmış, duvar direğinin üzerinden tavan arasının merkez direğine doğru ilerliyordu. Tavan arasının merkezine vardığında el fenerli yüzsüz bir silüet yüksek seyir platformuna varmıştı. Silüet alçak korkuluğun önünde durup el fenerini Langdon'ın gözlerine doğrulttu. Işık kör ediciydi ve Langdon hemen teslim olup kollarını açtı. Kendini daha fazla savunmasız hissedemezdi. Parlak bir ışık gözlerini kör ederken 500 salonunun üzerinde havada dengede durmaya çalışıyordu. Langdon silah sesi veya otoriter bir emir duymayı bekledi ama sessizlikten başka bir şey yoktu. Bir saniye sonra ışık yüzünden çekilip arkasındaki karanlığı taramaya başladı. Bir şeyi ya da başka birini aradığı belliydi. Işık gözlerinden çekilince Langdon kaçış yolunu kapatan kişinin silüetini tanıdı. Bu siyahlar giymiş ince bir kadındı. Beyzbol şapkasının altında kirpi saçlı bir kafa olduğundan hiç şüphesi yoktu. Gözünün önüne hastane odasında ölen Doktor Marconi gelince kasları gerildi. "Beni buldu, buraya işi bitirmeye geldi." Langdon'ın gözünde bir tünele girip geri dönüşü olmayan noktayı geçen ve sonra da bir çıkmazla karşılaşan Yunanlı dalgıçlar canlandı. Suikastçı el fenerini tekrar Langdon'ın gözlerine doğrulttu. Neredeyse fısıltılı bir sesle "Bay Langdon" dedi, "arkadaşınız nerede?" Langdon ürperdi. "Katil buraya ikimiz için gelmiş." Sienna'nın bulunduğu yeri belli etmemek için omzunun üzerinden arkasındaki karanlığa bakarak "Onun bu işle hiçbir ilgisi yok. İstediğiniz benim" dedi. Langdon, Sienna'nın duvarda ilerleme kaydetmiş olması için dua ediyordu. Seyir platformunun arkasına fark edilmeden geçebilirse, kirpi saçlı kadının gerisinden sessizce ana yürüyüş yoluna girebilir ve sonra da kapıya doğru ilerleyebilirdi. Suikastçı tekrar ışığını kaldırıp Langdon'un arkasındaki boş tavan arasını taradı. Langdon gözlerinden ışığın çekilmesiyle birlikte kadının arkasındaki figürü fark etti. "Oh Tanrım, hayır." Sienna gerçekten de bir duvar direğinin üzerinden ana yürüyüş yoluna doğru ilerliyordu. Ama ne yazık ki saldırgandan sadece 10 metre uzaktaydı.
Sienna, hayır, çok yakındasın, seni duyacak.
Işık tekrar Langdon'ın gözlerine doğrultuldu. Suikastçı, dikkatli dinle profesör, diye fısıldadı. Yaşamak istiyorsan bana güvenmeni tavsiye ederim. Görevim sonlandırıldı. Sana zarar vermek için bir sebebim yok. Sen ve ben artık aynı takımdayız ve sana nasıl yardım edeceğimi biliyor olabilirim. Langdon'ın onu dinlediği söylenemezdi. Aklı tamamen profilini belli belirsiz görebildiği, seyir platformunun arkasından ustalıkla yürüyüş yoluna tırmanan ve silahlı kadına çok yakın olan Sienna ile meşguldü.
İçinden kaç diye yalvardı, buradan uzaklaş.
Ama Sienna Langdon'ın paniğine rağmen olduğu yerde kaldı. Karanlığın içinde çömelip sessizce izlemeye başladı. Wyant'ın gözleri Langdon'ın arkasındaki karanlığı taradı.
Hangi cehenneme gitti? Birbirlerinden ayrıldılar mı?
Wyant'a kaçak çiftin Brüder'in eline geçmesini engellemenin bir yolunu bulmalıydı. Bu benim tek umudum. Boğuk bir fısıltıyla Sienna diye seslendi. Eğer beni duyabiliyorsan dikkatle dinle. Aşağıdaki adamlar tarafından yakalanmayı istemezsin. Hiç merhametli olmayacaklardır. Ben bir kaçış yolu biliyorum. Sana yardım edebilirim. Bana güven. Langdon sana güvensin mi diyerek meydan okudu. Sesi yakınlardaki herhangi birinin duyabileceği kadar yüksek çıkmıştı. Sen bir katilsin.
Wyant'a Sienna yakınlarda diye düşündü. Langdon onunla konuşuyor, onu uyarmaya çalışıyor.
Wyant'a tekrar şansını denedi.
Sienna, durum çok karışık ama seni buradan çıkartabilirim. İyi düşün, kapana kısıldım, başka seçeneğin yok.
Langdon yüksek sesle, bir seçeneği var dedi ve senden mümkün olduğu kadar uzağa kaçacak kadar da akıllı.
Wyant'a ısrarla, her şey değişti dedi, sizi incitmem için hiçbir sebep kalmadı.
Sen Doktor Marconi'yi öldürdün ve beni başımdan vuran kişinin de sen olduğunu düşünüyorum.
Wyant'a karşısındaki adamın onu öldürmeye niyeti olmadığına asla inanmayacağını anlamıştı.
Konuşma faslı sona erdi. Onu ikna etmek için söyleyebileceğim başka bir şey yok.
Elini bir anda deri ceketinin içine sokup susturuculu tabancasını çıkardı.
Sienna Langdon'la karşı karşıya gelen kadının 10 metre arkasında yürüyüş yolundaki gölgeler içinde hareketsizce duruyordu. Kadının silüeti karanlıkta bile fazlasıyla belirgindi. Sienna dehşet içinde onun Doktor Marconi'yi öldürürken kullandığı silahı çıkarttığını fark etti.
Sienna ateş edecek diye düşündü. Kadının vücut dilinden bu anlaşılıyordu.
Kadın Langdon'a doğru iki tehditkar adım atıp seyir platformunu çeviren alçak parmaklıkta durdu. Langdon'a mümkün olduğu kadar yaklaşmıştı. Silahını kaldırıp doğrudan Langdon'ın göğsüne nişan aldı.
''Sadece kısa bir an için canın yanacak.'' dedi. ''Ama bana başka seçenek bırakmadın.''
Sienna bir anda harekete geçti. Wyant'ın ayaklarının altındaki tahtada hissettiği beklenmedik titreşimler ateş ederken hafifçe dönmesine neden oldu. Silahı ateş almasına rağmen kurşunun Langdon'a isabet etmediğini biliyordu. Arkasından bir şey yaklaşıyordu. Hızla yaklaşıyordu.
Wyant olduğu yerde 180 derece dönerek silahını saldırgana doğrulttu.
Birisi üzerine çullanırken karanlığın içinde parlayan sarı saçları gördü. Saldırgan güçlü bir vücut blokajı uygulayabilmek için namlu seviyesinin altından saldırdığı için yeniden patlayan silah da hedefi bulamadı.
Wyant'ın ayakları yerden kesildi ve karnı sertçe seyir platformunun alçak parmaklığına çarptı.
Gövdesi parmaklıktan sarkarken düşmesini engelleyecek bir şeye tutunmaya çalıştı ama çok geçti. Kenardan aşağı düştü.
Wyant'a karanlığın içinde düşerken kendini platformun 2,5 metre aşağısındaki tozlu zemine çarpmaya hazırladı. Ama tuhaf bir şekilde düşüşü tahmin ettiğinden daha yumuşak oldu. Sanki altında bel veren yelken bezinden bir hamağın üzerine düşmüştü.
Zihni bulanan kadın sırt üstü yatarken yukarıdaki saldırganına baktı.
Sienna Brooks parmaklığın üzerinden aşağı bakıyordu.
Şok içindeki Wyant'a bir şeyler söylemek için ağzını açtı ama aniden altından gelen bir yırtılma sesi duyuldu.
Onu destekleyen kumaş yırtılmıştı. Kadın düşüşe devam etti. Düşüşü bu kez muhteşem resimlerle kaplı tavana bakarak neredeyse 3 saniye sürdü. Tam üzerindeki resmin ortasında artık kocaman bir yırtık vardı. Cennet bulutlarının içindeki melekler tarafından etrafı sarılmış olan birinci Cosimo'yu resmeden daire şeklindeki dev tuval, Vajenta'nın son gördüğü manzaraydı. Sonra ani bir çarpma sesiyle tüm dünyası karardı. Yukarıda şoktan donmuş olan Robert Langdon, yırtık dev tuvalin arasından aşağıdaki mağarayı andıran alana baktı. 500 salonunun taş zemininde kirpi saçlı kadın hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Kafasından akan kanlar koyu renkli bir gölet oluşturmuştu. Tabancası hala elindeydi. Seyir platformuna çıkmış olan Langdon, gözlerini aşağıdaki korkunç manzara karşısında donmuş olan Sienna'ya dikti. Genç kadın şok içindeydi. "Ben onu..." Langdon, içgüdülerin hareket ettin diye fısıldadı. "Beni öldürmek üzereydi." Aşağıdaki telaşlı sesler yırtık tuvalden onlara doğru yükseldi. Langdon nazikçe Sienna'yı parmaklıktan uzaklaştırdı. "Yolumuza devam etmeliyiz." 49. Bölüm. Düşes Bianca Cappello'nun gizli çalışma odasındaki ajan Brüder, bir gümbürtünün ardından 500 salonundan gelen kargaşa seslerini duydu. Duvardaki kafese koşup aralıklarından baktı. Aşağıdaki taş zeminde gördüğü manzarayı kavraması birkaç saniyesini aldı. Hamile müze müdürü önünde durdu, kafesin yanına gelmiş, dehşet verici manzara karşısında eliyle ağzını kapatıyordu. Kadının bakışları 500 salonunun tavanına dikilirken acıyla inledi. Tavandaki yuvarlak panele doğru onun bakışlarını takip eden Brüder, tablonun ortasındaki geniş yarığı gördü. "Kadına döndü, oraya nasıl çıkarız?" Binanın diğer ucundaki Langdon ile Sienna tavan arasından soluk soluğa inip bir kapıdan geçtiler. Birkaç saniye içinde Langdon kırmızı bir perdenin ardına gizlenmiş küçük nişi bulmuştu. Burayı gizli geçitler turundan hatırlıyordu. Atina dükü merdivenleri. Şimdi koşan ayak sesleri ve bağırışlar her yönden yükseliyordu. Langdon çok az zamanları kaldığını anlamıştı. Perdeyi çekti, Sienna ile birlikte küçük bir sahanlığa geçtiler. Tek kelime konuşmadan taş merdivenden aşağı inmeye başladılar. Geçit korkutucu, döner dar basamaklarla tasarlanmıştı. İndikçe daralıyor gibiydi. Duvarlar Langdon'ı ezecekmiş gibi hissetmeye başladığı anda neyse ki inecek başka basamak kalmamıştı. Zemin kat. Merdivenlerin bittiği yer küçük taş bir odaydı ve çıkışı yeryüzündeki en küçük kapılardan biri olsa da görmek rahatlatıcıydı. 1,5 metre yüksekliğindeki kalın ahşap kapı, kimsenin girmemesi için demir perçinler ve içeriden çekilen ağır bir demir sürgüyle kapatılıyordu. Sarsılmış görünen Sienna, "Kapının arkasındaki sokak sesini duyabiliyorum," diye fısıldadı. "Diğer tarafta ne var?" "Via della Ninna," diye cevap veren Langdon kalabalık yaya yolunu gözünde canlandırdı. "Ama polis de olabilir."
"Bizi tanımazlar. Sarışın bir kızla koyu saçlı bir adam arıyorlar."
Langdon ona şaşkınlıkla baktı. "Biz de tam olarak öyleyiz." Sienna başını iki yana sallarken yüzünde hüzünlü bir ifade belirdi.
"Beni böyle görmeni istemezdim Robert, ama ne yazık ki şu anda böyle görünüyorum."
Aniden elini kaldırıp sarı saçlarını kavradı. Sonra aşağı doğru çektiğinde tek bir hareketle saçları başından sıyrıldı. Geri çekilen Langdon hem Sienna'nın peruk takmasına hem de saçsız görüntüsüne şaşırmıştı. Sienna Brooks tamamıyla keldi. Çıplak başı radyoterapi gören bir kanser hastası gibi pürüzsüz ve solgundu.
"Yoksa üstüne üstlük bir de hasta mı?"
"Biliyorum," dedi. "Uzun hikaye, şimdi eğil."
Peruğu kaldırış şeklinden Langdon'a takmak istediği anlaşılıyordu.
"Ciddi mi?"
Langdon gönülsüzce başını eğince Sienna sarı saçı onun kafasına geçirdi. Peruk tam oturmamıştı ama genç kadın elinden geldiğince düzeltmeye çalıştı. Sonra geriye doğru bir adım atıp onu inceledi. Pek tatmin olmadığından uzanıp kravatını gevşetti ve başından geçirip bandana gibi bağlayarak başına tam oturmayan peruğu sabitledi. Şimdi kendiyle ilgilenmeye başlayan Sienna pantolon paçalarını sıvayıp çoraplarını bileklerine indirdi. Güzelim Sienna Brooks şimdi kel kafalı bir punkçıya dönmüştü. Eski Shakespeare oyuncusunun değişimi inanılmazdı.
"Unutma," dedi, "kişileri %90 vücut dilinden tanırız. Bu yüzden yürürken yaşlanan bir rockçı gibi hareket et." Langdon yaşlanma kısmını yapabilirim diye düşündü. Rockçıdan pek emin değilim.
İtiraz etmeye fırsat bulamadan Sienna küçük kapının sürgüsünü çekti ve kapıyı açtı. Başını eğip parke taşlı kalabalık sokağa çıktı. Onu takip eden Langdon ise gün ışığına adeta dört ayak üzerinde çıktı.
Vecchio sarayının temelindeki minik kapıdan çıkan uyumsuz çifte şaşkınlıkla bakan birkaç kişi dışında kimse dönüp bir daha onlara bakmadı.
Saniyeler sonra kalabalığa karışan Langdon ile Sienna doğuya doğru ilerliyordu.
Robert Langdon ve Sienna Brooks'un peşinden kalabalığın arasında kıvrılarak onları güvenli bir mesafeden takip eden Plume Paris gözlüklü adam kanayan cildini ovaladı. Kılık değiştirmiş olmalarına rağmen Via della Ninna'daki minik kapıdan çıktıklarını gördüğü anda onları tanımıştı. Birkaç blok peşlerinden gittikten sonra nefesi kesildi. Göğsüne saplanan ağrı yüzünden kısa nefesler almak zorunda kaldı. Göğsüne yumruk yemiş gibi hissediyordu.
Acı yüzünden dişlerini sıkıp Floransa sokaklarında peşlerinden giderken dikkatini yeniden Langdon ile Sienna'ya verdi.
50. Bölüm. Tamamen yükselmiş olan sabah güneşi eski Floransa'daki binalar arasında kıvrılan dar kanyonlarda uzun gölgeler oluşturuyordu. Dükkan sahipleri dükkanlarını ve barlarını koruyan metal kepenkleri kaldırmaya başlamıştı. Havaya sabah espressosu ile fırından yeni çıkmış Carnetti'nin buram buram kokusu hakimdi. Açlıktan midesi guruldadığı halde Langdon yürümeye devam etti.
Maskeyi bulmam ve arkasına neyin saklandığını görmem lazım.
Sienna'yı Via dei Leoni boyunca kuzeye doğru yürütürken onun çıplak başının görüntüsüne alışmakta güçlük çekiyordu. Bu bambaşka hali onu çok az tanıdığını hatırlatmıştı.
Ignazio Busoni'nin son telefon konuşmasını yaptıktan sonra ölü bulunduğu meydan olan Duomo Meydanı yönünde yürüyorlardı.
Ignazio Robert diye bilmişti. Aradığın şey güvenli bir yerde gizli. Kapılar sana açık ama acele etmelisin. Cennet 25. Tanrı yardımcın olsun.
Ignazio Busoni'nin İlahi Komedya'yı belirli bir kantoya atıfta bulunacak kadar iyi hatırlayabilmesine hala şaşıran Langdon, içinden Cennet 25 diye tekrar etti. Belli ki bu kantodaki bir şey Busoni için unutulmazdı.
Bu şey her neyse Langdon eline metnin bir kopyası geçtiği anda bulacağını biliyordu ki ilerideki yerlerden birinde bunu kolaylıkla yapabilirdi.
Omuzlarına gelen peruk şimdi onu kaşındırmaya başlamıştı. Bu kılığın içinde kendini biraz komik hissetse de Sienna'nın doğaçlama tarz değişikliğinin etkili bir kandırmacı olduğunu itiraf etmek zorundaydı. Kimse Vecchio Sarayı'na doğru yanlarından geçen polisler bile onlara bir daha dönüp bakmamıştı. Sienna dakikalardır yanında konuşmadan yürüyordu. Langdon onun iyi olup olmadığını görmek için dönüp baktı. Çok uzaklardaymış gibi görünüyordu. Peşlerinden gelen kadını öldürdüğü gerçeğini kabullenmeye çalışıyor olmalıydı. Salonda ölü yatan kirpi saçlı kadını aklından uzaklaştırmak umuduyla ''Ne düşünüyorsun?'' dedi.
Sienna düşüncelerinden yavaşça sıyrıldı.
''Zobrist'i düşünüyordum.'' dedi. ''Onunla ilgili bildiğim her şeyi hatırlamaya çalışıyorum.''
''Ve?''
Omuzlarını silkti. ''Bildiklerimin çoğu birkaç yıl önce yazdığı tartışmalı bir denemeden ibaret. Bunu seninle paylaşmıştım. Okuduğumdan beri aklımdan çıkmadı. Tıp camiasında bir virüs gibi yayılmıştı.''
Yüzünü buruşturdu.
''Üzgünüm, yanlış kelime seçtim.''
Langdon'ın yüzünde çarpık bir gülümseme belirdi. ''Devam et.''
Denemesinde nüfus artışını azaltacak bir felaket yaşanmadığı müddetçe insan ırkının tükenmek üzere olduğunu, türümüzün bir yüzyıl daha yaşayamayacağını söylüyordu.
Bu bir tezdi. Öngördüğü süre önceki tahminlerden daha kısaydı ama çok kuvvetli bazı bilimsel verilerle destekleniyordu. İnsan ömrünü uzatmak nüfus sorununu daha da büyüteceği için tüm doktorların tedavi etmeyi bırakmaları gerektiğini söylediğinde pek çok düşman kazanmıştı.
Langdon makalenin tıp camiasında neden hızla yayıldığını şimdi anlıyordu.
Sienna Zobrist de her yönden saldırmaları şaşırtıcı değildi dedi. Siyasetçiler, din adamları, Dünya Sağlık Örgütü onu felaket tellallığı yaparak panik çıkarmaya çalışan bir kaçık diye alaya aldılar.
Bugünün gençleri üremeye kalkışırsa çocuklarının insan türünün sonunu göreceğine dair açıklamasını özellikle rahatsız edici bulmuşlardı. Zobrist düşüncesini yeryüzündeki insan ömrü bir saate sıkıştırılırsa bunun son saniyelerinde olduğumuzu gösteren bir kıyamet saatiyle açıklamıştı.
Langdon, ben bu saati internette görmüştüm dedi.
Evet, o çizmişti ve büyük bir curcuna çıkmıştı. Ama en büyük karşıtları Zobrist'in genetik mühendislik hastalıkları iyileştirmek için değil de yaratmak için kullanılırsa insanlığa çok daha faydalı olacağını açıkladığında ortaya çıkmıştı.
Ne?
Evet, bu teknolojinin nüfus artışını sınırlandırmak için modern tıbbın tedavi edemeyeceği hibrit hastalıklar yaratmak amacıyla kullanılması gerektiğini iddia etmişti.
Langdon zihninde artan bir korkuyla bir kez yayıldığında durdurulamayacak tuhaf hibrit tasarım virüs görüntüleri canlandırıyordu.
Sienna Zobrist birkaç yıl içinde tıp dünyasının şerefli bir isminden dışlanan birine dönüştü. Afaroz edilmişti dedi.
Sustu, yüzünde bir merhamet ifadesi belirmişti.
Kuleden atlayıp intihar ettiğine şaşırmamak gerekir. Aslında daha da üzücü olan büyük ihtimalle tezinin doğru olduğu.
Langdon neredeyse yere düşüyordu. Anlayamadım. Haklı olduğunu mu düşünüyorsun?
Sienna omuzlarını silkti. Robert, tamamen bilimsel açıdan yaklaşıyorum. Sadece mantığımla duygularımı karıştırmadan duruma yaklaştığımda büyük bir değişiklik olmazsa türümüzün sonunun çok yakın olduğunu sana tereddüt etmeden söyleyebilirim. Ve hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Ateş, kükürt, mahşer veya nükleer savaş değil, gezegende yaşayan insan sayısının yol açtığı bir düşüş olacak. Matematik yanılmaz.
Langdon dikleşti.
Bir hayli biyoloji okudum dedi Sienna. Bir türün yaşadığı ortamda aşırı çoğalarak yok olması normaldir. Ormandaki minik bir göl yüzeyinde yaşayan yosun kolonisini düşün. Gölün mükemmel dengedeki besin maddelerinin keyfini çıkarır. Kontrol edilmezse öyle hızla yayılır ki bir anda gölün tüm yüzeyini sararak güneşe engeller ve bu yüzden göldeki besin maddelerinin yetişmesini önler. Çevredeki mümkün olan her şeyi tüketen yosun hemen ölür ve geride hiç iz bırakmadan yok olur.
Derin bir iç çekti. Benzer bir kader insan türünü de bekliyor olabilir. Tahmin edebileceğimizden çok daha yakın ve hızlı.
Langdon huzursuzlanmıştı. Ama bu imkansız gibi geliyor.
İmkansız değil Robert, sadece akıl almaz. İnsan zihninin ilkel ego savunma mekanizması beynin kaldıramayacağı kadar fazla stres üreten tüm gerçekleri reddeder. Buna inkar denir.
İnkarı daha önce duymuştum diyen Langdon espri yapıyordu. Ama var olduğunu sanmıyordum.
Sienna gözlerini devirdi. Çok hoş ama inan bana çok fazlasıyla gerçek. İnkar insanın başa çıkma mekanizmasının önemli bir kısmını oluşturur. O olmasaydı her sabah hangi şekilde öleceğimizi düşünerek dehşet içinde uyanırdık. Bunu yapmak yerine zihinlerimiz işe vaktinde yetişmek veya vergilerimizi ödemek gibi başa çıkabileceğimiz stresle meşgul olarak varoluş korkularımızı perdeler. Eğer varoluşla ilgili daha büyük korkularımız olursa basit işler ve günlük meşgalelerle vakit geçirerek onları hemen aklımızdan çıkarırız.
Langdon, ABD'deki en seçkin üniversitelerde okuyan öğrencilerin web kullanımı üzerine yapılan bir araştırmada çok yüksek zekalı kullanıcılarda bile içgüdüsel bir inkar eğilimi olduğunun ortaya çıktığını hatırladı. Araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu kuzey kutbundaki buzulların erimesiyle veya türlerin yok olmasıyla ilgili moral bozucu bir haberi tıkladıktan sonra o sayfadan hemen ayrılıp zihinlerini korkudan arındıran eğlendirici bir sayfaya geçiyorlardı. En sevilen seçenekler spor haberleri, komik kedi videoları ve ünlülerle ilgili dedikodulardı.
Langdon, mitolojiye göre inkar halindeki bir kahraman, kibir ile gururun varabileceği en üst noktadadır. En kibirli kişi dünyadaki tehlikelerin kendisine dokunamayacağına inanan kişidir. Kibri yedi günah arasında en kötüsü ilan ederek kibirlileri cehennemin en alt çukurunda cezalandıran Dante bu fikre katılıyordu dedi.
Sienna bir süre düşündükten sonra konuşmaya devam etti.
Zobrist'in makalesi pek çok dünya liderini büyük bir inkar içinde olmakla, kafalarını kuma gömmekle suçluyordu diye devam etti. En çok da Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştirmişti.
Bahse girerim çok işe yaramıştır.
Onu sokak köşesinde sonumuz yakın yazılı pankart taşıyan bir din fanatiğiyle bir tuttular.
Harvard meydanında onlardan birkaç tane var. Evet ve biz onları görmezden geliyoruz. Çünkü hiçbirimiz gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Ama inan bana, sırf insan aklı bir şeyin gerçekleşeceğini hayal edemiyor diye o şey gerçekleşmeyecek değil.
Sanki Zobrist hayranıymışsın gibi konuşuyorsun.
Siyan'la ciddileşerek, kabul etmek ne kadar zor olursa olsun ben gerçeğin hayranıyım dedi.
O anda tuhaf bir biçimde yeniden Sienna'ya yabancılaştığını hisseden Langdon sustu. Onun tutku ve tarafsızlık karışımını anlamaya çalışıyordu.
Yüz hatları yumuşayan Sienna Langdon'a baktı.
Robert, bak ben Zobrist'in insanların yarısını öldüren vebanın nüfus artışına çare olacağı görüşünü savunmuyorum. Hastalıkları iyileştirmekten vazgeçmemiz gerektiğini de söylemiyorum. Benim söylediğim şey mevcut yolumuzun kolaylıkla yıkım getirecek bir formül olduğu. Sınırlı bir ortamı ve sınırlı kaynakları bulunan bir sistemde nüfus artışı üstel bir gelişim demektir. Son aniden gelecek. Yaşadığımız tecrübe benzinin yavaş yavaş bitmesi gibi olmayacak. Uçurumdan aşağı arabayla düşmek gibi olacak.
Az önce duyduklarını içine sindirmeye çalışan Langdon nefesini bıraktı. Sienna hüzünle sağ tarafını işaret ederken, atlamaktan bahsetmişken Zobrist'in buradan atladığına eminim dedi.
Başını kaldıran Langdon sağ taraftaki Bargello müzesinin taş cephesinin önünden geçtiklerini gördü. Bunun arkasındaki Badia Kulesi etrafındaki binaların tepesinden yükseliyordu. Zobrist'in neden kendini kuleden attığını düşünüp yaptığı korkunç şeyin sonuçlarıyla yüzleşmemek için bunu yapmamış olmasını ümit ederken kulenin tepesine baktı. Sienna, Zobrist'i eleştirenler onun geliştirdiği birçok genetik teknoloji sayesinde şimdi insan ömrünü uzatıyor olmamızı çelişkili buluyor dedi.
Bu da nüfus sorununu büyütüyor.
Kesinlikle. Zobrist bir seferinde cini yeniden lambaya sokmak ve insan ömrüne yaptığı katkıların bir kısmını yok etmek istediğini söylemişti. Bence bu düşünsel açıdan mantıklı. Ne kadar uzun yaşarsak kaynaklarımızı o kadar uzun süre yaşlılar ve hastalar için kullanırız.
Langdon başını salladı. ABD'deki sağlık harcamalarının %60 kadarının yaşamlarının son 6 ayındaki hastalara gittiğini okumuştum.
Evet ve beynimiz bu saçmalık derken kalplerimiz anneannemi mümkün olduğunca yaşatalım diyor.
Langdon başını salladı. Apollon ile Dionysos arasındaki çekişme de buydu. Mitolojideki ünlü bir çelişkidir. Mantık ile kalp arasındaki yüzyıllık savaş nadiren aynı şeylerin gerçekleşmesini ister.
18. ayrımın sonu. Sayfa 272.